Ayrım 11, Yaban Kazları, Daniel Carney, sayfa 160, 13. bölüm, 19 Aralık Cumartesi. Başçavuş Young birliği öğleye kadar çalıştırdıktan sonra öğleden sonrası serbest bıraktı. Ancak yalnız subayların kamp dışına çıkmaları için izin vardı. Diğerleri ya futbol oynuyorlar ya da denizde yüzüyorlardı. Yemekhanede kasıtlı bir miktar bira da verilmekteydi. Giyinirlerken Jeremy, "Hey Peter, sen de bizimle gelmek ister misin?" diye seslendi. "Nereye?" "Güzel olacaklarını umduğumuz iki kızla birlikte olmak için para verdik. İstersen sana da bir tane buluruz."
"İstemem, teşekkür ederim."
"Haydi gel be," diye Sean ısrar etti. "Cumartesi gecesi de burada kalamazsın."
"Yapacak bir iki işim var ama yine de teşekkür ederim."
Sean ile Jeremy bir Portekiz askeri jipiyle kente doğru yola çıktılar. Sean'un saçları rüzgarda dalgalanıyordu. Yorgunluktan dökülen ayakları altında bir makine parçası hissetmek çok hoş gelmişti kendisine.
"Hangimiz hangi kızı alacak?"
"Hele bir durumu görelim de," dedi Jeremy. "İkimiz de aynı kızdan hoşlanırsak yazı tura atarız." Jip Polano Oteli'nin kapısı önünde durdu. İki adam içeri girdiler.
"Bayan Musilowski ve Bayan Da Silva bizi bekleyeceklerdi," dedi Jeremy.
Hintli kabul memuru gülümsedi. "Elbette beyler, şu anda sizi konuk salonunda bekliyorlar. Lütfen arkamdan gelirseniz efendim." Herif büyükçe bir bahşiş umduğunu açıkça dile getiriyordu. Sean ile Jeremy Hintlerin ardından eski sömürge biçimi otelin lobisinden geçtiler. Birkaç basamak inip yüksek tavanlı ve bir duvarı bahçeye bakan yüksek camlarla kaplı salona girdiler. Masaların arasından geçerken Jeremy, "Eğer şu köşedeki iseler ben hangisini seçtiğimi şimdiden biliyorum," diye mırıldandı.
Aynı noktaya bakan Sean, "Olanaksız," dedi. "Ellerini şöyle yumuşacık bir parçaya gömmek isteyen benim, biliyorsun ya."
Hintli erkekleri oturttu. Geçen bir garsonu parmaklarını şaklatarak çağırdı. Bahşişini cebe atıp yanlarından ayrıldı. Kızlar birbirlerinin tam karşıtıydılar. Biri şahane, insanın soluğunu kesen bir vücuda sahip, orta boylu, yüzünün bir yarısını örten uzun ve kapkara saçlı, sağlıklı, hafif esmerce bir cildi ve parıl parıl kara gözleri olan bir kızdı. Epey dekolte giysisi ancak göğüslerinin dikliği de üstünde duruyor gibiydi. Her iki erkek de kendilerinden geçmiş bir halde onun soluk alışını izliyorlardı. İkinci kızın ince ve biçimli bir vücut olmasına karşın diğerinin o çarpıcı niteliğinden yoksundu. Bir oğlan çocuğununki kadar kısa kesilmiş kumral saçları gayet iri, ela gözlü, genç ve çekici yüzünü çevreliyordu.
"Bu Maria, ben de Gabriella," dedi kız. "Arkadaşlarım bana Gabi derler."
Kendisinden çok daha gösterişli olan arkadaşının yanında gölgede kaldığını biliyor ve bunu örtmeye çalışıyordu. Erkeklerin ikisini de karşılaştırınca kendisine baktıklarında yüzlerinde beliren düş kırıklığını görmeye alışkındı. Sean ile Jeremy kıza doğru dürüst bakmadan başlarını salladılar. Jeremy eline bir 10 escudoluk para alıp masanın üstüne koydu. Sean'la göz göze geldiler.
"Tura," dedi Sean. Jeremy elini çekti, yazıydı. Sean Gabby'ye döndü.
"Seninle ben birlikte olacağım," dedi. Kızın duygularını düşünmeden sert bir ses. "Haydi yürü gidelim buradan."
"Özür dilerim," diye Maria söze karıştı. "Gabby ile birbirimizden ayrılamayız. Kurallar böyledir."
"Pekala," dedi Jeremy. Önlerindeki geceyi düşündükçe gözleri parıldıyordu. "Nerede yemek istersiniz?"
"Otel Cardoza'da. Buraya yakındır."
Kız yüzünü buruşturdu.
"Bu oteldeki insanlar hep yaşlıdırlar. Cardoza'da insanlar daha genç ve müzik daha iyi oldu mu?"
İçkilerini bitirirlerken Gabby konuşmaya çalıştı ama Sean dikkatini başka yöne çevirmiş, kıza tek kelimelik karşılıklar veriyordu. Maria ise konuşma zahmetine katlanmıyordu. Konuşmasına gerek yoktu. Yerinden kıpırdamasının bile iki erkeğin dikkatlerini üzerinde toplaması için yeterli olduğundan emindi. Lobiye girdiklerinde Jeremy, "Bir taksi bulalım," dedi. Maria'yı etkileme çabasıyla doğuştan gelen pintiliğini bile unutmuştu.
"Siz buraya neyle geldiniz?" diye sordu Gabby.
"Ciple," Gabby gülümsedi.
"Merak etmeyin, biz cipe de bineriz. Cardoza zaten epey pahalıdır."
Taksi dedi Maria. Gabi'nin saçı kısa olduğu için rüzgarı hiç düşünmez. Gabi onların yanından ayrılıp Sean'un beklemekte olduğu yere doğru yürüdü. Bu gece size epey masraflı olacağımı biliyorum dedi. Erkeğin giderek artan öfke ve düş kırıklığının farkındaydı ve bu kendisini daha da yetersiz hissetmesine neden oluyordu. Özür dilerim diye hafifçe mırıldandı. Size iyi bir arkadaş olmaya çalışacağım. Sean kızın ne anlamda konuştuğunu hiç anlamamıştı. Küstahça çok iyi edersin dedi ve dışarı çıktı. Komandante salonu Cardoza Oteli'nin en üst katında Lorenzo Marquez körfezini tepeden gören zengin döşeli bir lüks yerdi. Kızlar orada iyi tanındıkları için pencere yanında bir masa bulabilmişlerdi. Hemen altlarında ay ışığında limana girmek için demir atmış bekleyen gemiler bir peri masalı gibiydi. Jeremy ile Maria deniz ürünleri ve şarap ısmarlayıp dansa kalktılar. Sean masada kalmıştı. Gabi henüz Maria kadar sertleşmemişti. Kızın içinde hala bir sıcaklık ve neşe, masumluk ve incinebilirlik vardı. Şimdi de geceyi ikisi için de katlanılabilir yapmak için üzülüp duruyordu. Sean tüm düşüncelerine karşın kızı çekici buluyordu. Maria'nın gölgesinden kurtulup kendi başına kalınca Gabby'ye güzel bile denilebilirdi. Sean ta içinde kızın iradesine bir hayranlık duydu. Yavaş yavaş yumuşamaya başlamıştı. Eski, çok denenmiş sözleriyle konuşmaya başladı. Ama Gabby kendisiyle alay edince bütün çabası boşa çıkmış oldu. Ancak kız bunu öyle ustalıkla yapmıştı ki Sean kırılmamıştı bile. Sean biraz daha az aceleci olursa bu kızda Maria'da bulunmayacak şeylere rastlayacağına emindi artık. Ama zamanı yoktu. Bütün istediği o gece bir kadına sahip olmaktı. Masayı iterek ayağa kalktı. Kız yemek yemiş ilk adımlar atılmıştı. ''Haydi gel gidelim buradan'' dedi. Gabi erkeği izledi. Dans pistinden geçerken kollarını boynuna dolayarak müziğe uyup vücudunu sallamaya başladı. Sean bir an önce gitmek istiyordu ama kızın vücudunun öyle bir yumuşaklığı, öyle bir sıcaklığı vardı ki giderek sakinleşiyordu. O da kollarını kızın beline doladı. Birbirlerine sarılmış dans ederlerken Gabby'nin yüzü aydınlanmıştı. Aylardır ilk kez mutlu oluyordu. Sean'un yanında huzura kavuşuyordu ve içinde bulundukları bu hava sürdükçe bütün gece kollar arasında kalabilirdi. Ancak tam o anda orkestra hızlı bir pop parçasına başladı. Sean kızın yanından ayrılıp alışkın olduğu ateşle kendi başına dansa koyuldu. Yaşadığı gibi her şeyini vererek dans ediyordu. Gabi erkeğin bu küstahlığının kendisini çektiğini ve hoşuna gittiğini fark etmişti. Sean başını kaldırdı. Gabi bir kenarda durmuş kendisine bakıyor, içinden gelen kahkahaları bastırmak isterken omuzları sarsılıyordu. ''Ne oldu?'' diye sordu Sean. ''Öyle dansa başladığım zaman vücudundaki bütün kemikler fırlayacak sandım.'' Başka bir zaman olsaydı Sean başını geri atar kahkahayı basar ve kızı yakalayıp kucaklardı. Ama şu anda kolay inciniyordu. ''Masaya dönerken sen de dans ettiğin zaman ölü bir balık kadar cinsiyetsizsin.'' Gabi gülmeyi kesip erkeğin ardından yürüdü. ''Beni çekici bulmadığın için özür dilerim.'' dedi öfkeyle. Ama eğer kendini aldatılmış hissediyorsan idareye gidip paranı geri al. Kadın, ben hiç olmasa namuslu yoldan para kazanıyorum. Orospu değilim. Ben de değilim. Çalışma izni alamıyorum ve elimden geldiği kadar iyi yaşamak istiyorum. Kız sıkıntılı bir sessizliğe gömüldü. Bu gece kulübünde geçirdiği diğer geceleri anımsıyordu. Eğlendirmek zorunda olduğu o sıkıcı ve zampara erkekler ve şimdi bu erkeğin de onlardan farkı yoktu. Çevresine bakındı. Gece kulübü hücre kristal camdan pencereleri parmaklık olmuştu kendisi için. Kendi kendine buradan kurtulup yeni bir yaşantı bulması iyice aşındırdığı bir düşünceydi. Ne olursa olsun yarın sabah konsolosluğun önündeki kuyruğa girecek ve yeni bir pasaport alabilmek için bir daha yalvaracaktı. Maria Sean'la dans ediyordu. Arkadaşım çok gururludur diye anlattı ama kendisini yönetime şikayet ederseniz işini kaybeder. Çalışma izni olmadığı için de başka bir iş bulamaz kolay kolay. Kara Afrika göçmenidir. Ailesinden hayatta kimse kalmamış. Gidecek ne bir ülkesi ne de bir belgesi var elinde. Sean Gabby'ye acımıştı. Masaya dönüp de kızın yüzündeki incinmeyi ve yalnızlığı görünce uzanıp elini tuttu. Haydi gel diyerek kızı piste çekti. Ancak Gabby'nin erkeğe karşı tüm duyguları uçup gitmişti artık. İçine kapanmıştı, bomboştu. Sean ona erişemezdi bundan sonra. Orkestra gecenin son parçasını çalıyordu. Benimle yatmayacağını söylemekle ne oluyor diye Sean'un müziği bastıran sesi duyuldu. Aptallık ettiğini biliyordu ama umursamayacak kadar öfkeli ve sarhoştu. Anlaşmanın içinde bu da yok muydu?
Hayır diye bağırdı Gabby. Yanlış anladın. Anlaşmaya göre sana akşam süresince eşlik ederim. Orada biter bu iş. Sana orospu olmadığımı söylemiştim. Bana inanıp beni göndermeliydin o zaman.
Ama başka erkeklerle yattın değil mi?
Evet, eğer kendilerini yeterli kadar çekici bulduysam.
Benim nem var peki?
Gecenin bütün sıkıntısı Gabby'yi patlayacak noktaya getirmişti. Başını arkaya attı, gözünü yumup ağzını açtı.
Sen şımarık, bencil ve hiç büyümemiş bir oğlansın. Bomboş bir insansın. Evet, çok kadına sahip olduğuna eminim. Ama içinde bir kadını tüm yaşamı boyunca tutacak sevgin yok senin.
Kadın, kadın. Sean iyice şaşırmıştı. Beni tanımıyorsun. Benim hakkımda hiçbir şey bilmiyorsun.
Biliyorum. Gabby karşılık verebilme fırsatı bulduğuna sevinmişti. Daha önce pek çok kere gördüğüm bir yüzün var. Başka insanların düşüncelerini benimsersin. Onların esprilerini kullanır, onların şakalarına gülersin. Beyim, hiçbir şeyin yok senin. Bu dünyada bir gölgeden başka hiçbir şey değilsin.
Bana bak, analiz isteseydim ruh doktoruna giderdim. Senin gibi profesyonel bir bakireden ders almaya hiç ihtiyacım yok. Kesin şunu diye Jeremy aralarına girdi. Millet dans edemiyor. Orkestrada sizin sesinizi bastırmak için daha gürültülü çalıyor.
Ağlamayacağım işte dedi Gabby ve birdenbire ağlamaya başladı.
Sean iyice bıkmıştı. Haydi yürü gidelim buradan diye bağırdı. Bu karı beni çıldırtacak yoksa.
Kalabalığı yararak salondan çıktılar. Jeremy canına okunmuş gecesinden bir şeyler kurtarabilmek için Maria diyerek kızı bir kenara çekti. Gecenin şimdiden sona ermesini istemiyorum. Sean'u başımızdan savar, Gabby'yi bir taksiye yerleştirir, sonra da seninle birlikte evine gideriz.
Maria gülümseyerek başını salladı. Sen sıcakkanlı ve insanı büyüleyen bir kadınsın diye Jeremy ısrar etti.
Benim de uzaklara gideceğimi biliyorsun. Denize, bir petrol arama kuyusundaki yüzlerce yağlı erkeği düşün.
Jeremy, döndüğün zaman beni daha çok takdir edeceksin ve kim bilir, belki o zaman.
Uzanıp erkeği öptü. Kızın dili hafifçe Jeremy'nin dudakları çevresinde dolandı. Memeleri göğsünde eridi gitti. Jeremy ne yapacağını bilemez haldeydi. Yanlarında bir taksi durdu. Maria, Gabby'nin arkasından bindi arabaya.
100 eskuda kadar verirsen taksi ücreti ödenir dedi.
Sean bir taksi daha çağırdı. Jeremy karşı kaldırıma geçti arkadaşının yanına. Yüzü çarşaf kadar beyazdı.
Ulan orospu çocuğu, senin yüzünden soyulduk diye söylendi. Bu gece bize kaça patladı biliyor musun?
Ertesi sabah Sean subay yemekhanesi olarak ayrılmış barakaya girdi. Jeremy ile Peter kahvaltı ediyorlardı.
Dün gece bana ne oldu bilemiyorum dedi. Hiç kendimde değildim.
Sus da otur dedi Jeremy. Seni gördükçe midem bulanıyor. Peter'a döndü. Bu orospu çocuğu dün gece bana neler yaptı biliyor musun?
Sean kendini savundu. Kızın o iri gözlerindeydi bütün suç.
Sanki bana bakıp da Sean Finn yine yalan söylüyorsun der gibiydi. Üstelik yalan söylüyordun.
Sean bir an sustu sonra şaşkın şaşkın başını salladı.
Kızı aklımdan çıkaramıyorum. Hep onu düşünüyorum şimdi.
Onu bulabileceğim bir telefon numarası var mı? Bir kere daha görmek istiyorum.
Yalnız şirketin numarası var. Orası da şimdi kapalıdır. Pazartesine kadar bekle bakalım.
Onu bugün görmeliyim. Benim için çok önemli bu.
Gizli polisteki adamı bir dene dedi Jeremy. Kızı nerede bulacağını o bilir.
Sean kalktı.
Yokluğumu belli etmeyin olmaz mı?
Öğlene kadar gelmeye bak diye Peter uyardı. Başçavuş birliği orman yürüyüşüne çıkartacak.
Tanrım diye inledi Sean. Bu adam hiç pes etmez mi? Beni Güney yarım küresinin en formunda alkolü yapmadıkça içi rahat etmeyecek galiba. Eski Mercedes'in sakalı uzamış sürücüsü Shaw'nun da arkadan gayretiyle yıldırım gibi gidiyordu kentin içinde. Her köşede acı fren sesleri duyuluyor, pazar gezmesine çıkmış arabalılar adamın kornasının çalışıyla çil yavrusu gibi kaçışıyorlardı. Ayin bittiği anda katedrale varmışlardı. Shaw merdivenin alt başında durup yanından geçen kadınların yüzlerine dikkatle bakmaya başladı. Birden Gabby'yi gördü, gidip kolundan tuttu, kalabalığın arasından çıkardı. Kıyıya doğru yürürlerken geldiğin için teşekkür ederim dedi.
Bana teşekkür falan etme dedi Gabby acı bir sesle. Gelmek zorunda olduğum için geldim. Belgelerim geçici. Her ay gizli polis örgütünde yenilemem gerek. Onlarla bir ilişkin varsa kağıtları elimden aldırtabilirsin.
Benim hiçbir ilgim yok onlarla.
Öyleyse ne istiyorsun benden? Yatabileceğin pek çok daha güzel kız var burada.
Öyle bir şey söz konusu değil, artık değil.
Senin gibi bir erkek için başka türlüsü olur mu?
Kız Shaw'un söyleyecek söz bulamayışını seyrediyordu, birden gülümsedi. Yüzü aydınlanmıştı yine.
Eğer dün gece için özür dilemeye gelmişsen kabul ediyorum. Bunu gerçekten istediğine eminim. Yoksa senin kadar kendini beğenmiş biri bu kadar yolu gelmezdi.
Shaw rahatladı. Birkaç saat boşum dedi. Yürüyüşe ya da yüzmeye gidebilir miyiz? Ya da ne istersen, hava çok güzel.
Gabby'nin yüzündeki kararsızlığı fark etti. Seni bir daha incitmem dedi. Bir süre seninle birlikte olmak istiyorum. Hepsi o kadar.
Başçavuş birliği kışladan 4 mil ötedeki tropik bataklığa götürdü. Sık ağaçlardan ip gibi dallar sarkıyor, yağlı kara suların üzerinde sivrisinekler uçuşuyordu. Sürekli damlayan sular bir kuşun ani bir çığlığı ve suyun altında bir yaratığın hareketini belirleyen bir hışırtı dışında tek ses yoktu ormanda. Adamlardan hiçbiri hoşlanmamıştı. ''İş göreceğimiz yer buraya çok benzer.'' dedi başçavuş. ''Kendinizi formunda sanıyorsunuz.'' Hele bir reflekslerinizi kontrol edelim bakalım. Herkese ormanın bu kesimini geçmek için 5 dakika süre tanıyorum. Patikadan ayrılırsanız bataklıkta kaybolursunuz. Ağaçlar arasında tellerle çalışan hedefler vardır. Hedefler çeşitli uzaklıklarda olmak üzere 2 ila 5 saniye görünüp kaybolacaklardır. Öyle gelişigüzel atış istemiyorum. Her hedefe 1, en fazla 2 el ateş edecek zamanınız var. O yüzden isabet ettirmenizi tavsiye ederim. Eğer kendinizi kaybedip de bir şarjör boşaltacak olursanız Tanrı yardımcınız olsun derim. Gerçek mermi kullanacağınızı ve benim de hemen arkanızda olduğumu unutmayın. 90 dereceden fazla arkaya dönmeye kalkacak olan kurşunu yiyecek, onu da aklınızdan çıkarmayın. Taff Williams yanındaki Tosh Donaldson'ın kulağına eğildi. Oğlum, burada hayvandan geçilmez. Kobralar, çıngıraklı yılanlar, daha aklına ne gelirse. Başçavuş ormanda giderken insanın önüne bakamayacağını biliyor. En küçük bir dalgınlıkta canının istediğini temizleyecek, görürsün. Orman yürüyüşü sona ermişti. Başçavuş Young adamlarının önünde aşağı yukarı yürüyüp bağırıyordu. Ne dedim ben size? Ciğerinizin 5 para etmediğini biliyordum. Ama o ormanda en tehlikesiz olan şeyler hedeflerdi. Sen... ''Hey, sen zavallı adam!'' Çıplak ayakla 1.90 boyu olan gönüllü Roberts fırtınanın geçmesini bekliyordu sabırla. Üçüncü hedef gözden kaybolduktan 10 saniye sonra şarjöründe kalan mermilerin tümünü boşalttın üstüne. Seni orada öldürmeliydim ki. ''Ya sen çavuş Donaldson? Çalılar arasında bir kız çocuğu gibi zıplıyordun. Çoğunlukla başın hedeflerden daha yüksekteydi.'' 5 dakika sürmesi gereken yolu tam 1 dakika 50 saniyede tamamladığını biliyor musun? Ne yapmaya çalışıyordun? Kurşundan hızlı gitmeye mi? Bir daha deneyeceğiz diye başçavuş bağırdı. Sonra bir daha, bir daha. Ta ki hedefleri vurana kadar. Sizi gerekirse buraya geceleri getirip projektörler altında çalıştıracağım. Roberts, çabuk ormana gir ve bir şey vur. Yoksa silahını alır seni de yük katırı olarak kullanırım.
O gece diğerleri yatmaya hazırlanırken Gabby konusundaki duygularını kestiremeyen Shaw'un garip bir sessizlik içindeydi.
''Nasıl oldu?'' diye sordu Jeremy. ''Çok iyi sayılmaz. Benimle ilişkisi olsun istemiyor. Tanrı tanığımdır. Buna da hakkı var ya. Bana bak, bu sabah 2'de işi bitecekmiş. Ben kaçıp onu görmeye gideceğim. Sen beni idare et, olmaz mı?''
''Ya nöbetçiler?''
İkisi benim komando birliğimden, beni bırakırlar. Başçavuş duyarsa seni öldürür.
Biliyorum ama bu tehlikeyi göze aldım artık.
Shaw'un gece hırsı gidişini duydular. Kıza fena tutuldu zavallı dedi Jeremy.
Başçavuş Young daha sonraki günlerde de temposunu hiç kısmadı. Her komando birliği ve ayrı ayrı olarak askerlerin hepsi artık kendisine karşı birleşmişlerdi. Güçlüler zayıfları taşıyorlar, yardım ediyorlar. Başçavuşun acımasızlığını terk etmiyorlardı. Koşuyorlar, sürükleniyorlar, sendeliyorlar ama birbirlerinden ayrılmıyorlardı. Gözlerinden terler boşanırken başçavuşa küfür ediyorlar, bir kurşunda işini bitirmeyi planlıyorlardı. Başçavuş onların bu nefretinden zevk duyar gibiydi. Daha güç işlere itiyordu. Adamlar artık bu uzun eğitim günlerinden kurtulmak için karşılarına çıkacak herkesle, her şeyle çarpışmaya hazırdılar. Bir tek kişi dışında, başçavuş Young'dan sanki yanlarında yürüyen bir şeytanmış gibi korkuyorlardı. Genders artık odadan pek çıkmıyor, geceleri sabahlara kadar çalışıyor, fırsat buldukça koltuğunda biraz kestiriyordu. Normal bir orduda bir askeri birliği donatmak ve kıtanın bir ucundan öteki ucuna iletmek için koskoca bir kurmay heyeti gerekliydi. Oysa Genders bunların hepsini tek başına yapmıştı. En küçük ayrıntıya bile eğilen kusursuz bir beyni vardı. Harekata girme anına kadar başarı ya da başarısızlık yalnızca kendisine bağlıydı. Faulkner bunu biliyor ve Genders'ın katkısını değerlendiriyordu. Bir akşam kapı vuruldu. Oturduğu yerden başını kaldıran Genders, "Gel içeri başçavuş," diye seslendi. "Eğer beklersen albay birkaç dakikaya kadar gelir." Başçavuş Young sessizce duvar dibinde durup bekledi. Soluk gözlü, vahşi bir küçük adam. Faulkner içeri girince esas duruşa geçti. "Albayım, adamlar hazır," dedi. "Kil gibi yoğurabilirsiniz artık."
"Çok iyi, yarın işe başlıyorum."
Genders yorgun bir halde arkasına yaslandı. "Pek az zamanınız kaldı," dedi. "Balfour'dan az önce haber geldi. Harekat 5 Ocak'tan itibaren her gün başlayabilir. Limbani herhangi bir gün beklendiği için Noel günü buradan hareket edeceğiz."
Arkasındaki duvarda asılı haritaya döndü. "Mozambik adasının az ilerisinde kıta topraklarında Lumbo diye bir yerde bir havaalanı var. Sıçrama noktamız orası olacak. Hedef bölgesinin 1000 millik çapı içindedir. Oradan da hedefe gideceğiz."
11. ayrımın sonu. Sayfa 175.